بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugün En'am suresini okumaya devam ediyoruz. 100. ayetten itibaren okuyoruz. Burada Allah-u Teala şöyle diyor: Ve cealû lillâhi şurekâ el cinne. Allah için ortaklar yaptılar. Neyi? El cinne, cinni. Cinleri Allah'ın ortağı yaptılar. Ortak dediğimiz zaman ne anlaşılır? En az iki kişi olur değil mi ortaklıkta? Ve sorulur hangi konuda ortaklık diye. İşte ticari ortaklıksa sermayeleri ortak olur. Ya da yetki ortaklığı olur. Herhalde hiç kimse Cenab-ı Hakk'ın ticaret yaptığını düşünmez. O zaman ne yaparlar? Allah'ın yetkisine ortak ederler değil mi? Kim ortak ediyor? Cinleri, gözükmeyen varlıklar. Çünkü gözüken bir varlığın Allah'a ortak olamayacağını anlamak kolay. Ve halakahum, halbuki onların dediği bütün varlıkları yaratan Allah'tır. Peki Allah'ın yarattığıyla Allah arasında bir ortaklık olur mu? Ve haraku lehu benine ve benat. Allah için kestirip attılar. Haraka neydi? Böyle kesiyorsun, atıyorsun hiç düşünmeden, taşınmadan kestirip atıyor. Allah'ın oğulları var. Kızları var. Nereden? Niye dayanarak söylüyorsun? At. At gitsin. Peki bunu nasıl kestire batıyorlar? Bir gayri ilim, bir bilgiye dayanmıyorlar. Yani neye dayanıyorsun? Bir bilgin var mı? Şimdi oğul kız dediğiniz zaman tabii ki ortak yönleri olur değil mi? Şimdi herkesin oğlunun kendisiyle ortak yönü vardır. Kızının kendisiyle ortak yönü vardır. Ve birçok şeyleri paylaşırlar. İşte oğlunun kızının birçok taleplerini anne baba geri çeviremez. Şimdi böyle yaparak diyorlar ki işte biz şu melekler Allah'ın kızlarıdır. Allah onları kırmaz. Onların vasıtasıyla Allah'a ulaşacağız. Güzel. Allah'ın varlığı konusunda bilginiz var da meleklere nasıl ulaşacaksın ki? Hiç görüştün mü? Kestirip atıyor. Yani herhangi bir şeysi yok. Vereceği bir cevap yok. Subhanehu ve Teala amma yasifun. Sübhane hu, yani Allah'ın uzaklığından bahsediyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın, Allah onların yaptığı tanımlamalardan uzaktır, onunla bir ilişkisi yoktur ve onlardan yücedir. Ne tanımlaması yapıyorlar? Ne diyorlar? Allah'ın oğlu var diyorlar. Bunu kim yapıyor mesela? Hristiyanlar değil mi? Şimdi Enes Hoca, senin oğlun sana benziyor değil mi? Birçok yönden. Belki Hristiyanlar İsa'ya Allah'ın oğlu derken ne diyorlar? Şimdi İsa'nın insan olduğunu herkes kabul ediyor. Ama ne yapmaları gerekiyor? Şimdi atacaklar. Ne diyor? Diyor ki, şunu söylüyorlar. İsa %100 Allah, %100 insandır. Öyle bir cümle söylüyorlar ki, işte kestirip atmanın Dik alasın. Bu şeylerde Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri kitabında bunu böyle yazıyorlar. %100 insan, %100 Allah. Şimdi bu evangelistler var hani, onlar da aynı şeyi söylüyorlar. %100 insan, peki %100 insansa geriye ne kaldı?
Sıfır kaldı, bir şey kalmıyor.
%100 Allah'sa geriye ne kaldı? Ondan sonra da diyorlar ki Allah'la insan arasındaki ilişkinin tek şeyi odur diyorlar. Ha. Nasıl oluyor? %100 Allah'sa daha ilişki ne oluyor? Yani dikkat ediyor musun? Bak ayette ve haraku lehu, kestirip atmak. Çünkü hiçbir dayanakları yok ki. Hiçbir dayanakları yok. Yani Allah'a ait özellikleri tutuyorlar. Başka varlıklara veriyorlar. Onu Allah'la ortak yapıyorlar. Aslında onların dertleri o varlıkları ilah yapmak değil. Dertleri kendilerini ilah yapmak. Yani kilise ne diyor? İşte İsa %100 Allah'tır. Peki kilise ne? Kilise İsa'yı temsil eder. Biz İsa'yla nasıl görüşeceğiz? Siz görüşemezsiniz ki biz görüşürüz. Bakıyorsunuz ki kilisenin önünde, Rusya'da bir kiliseye girmiştim. Ön tarafta bir kapı var. Bu ne dedim? Dediler ki buradan içeri sadece rahipler girer. Ya niye? Burası şeyin odası. İsa'nın odası. İsa orada oturuyormuş. Rahipler gir. Bak ne, görüyor musun bak? Yani insanları kandırmak için neler yapılıyor? İşte bunlar bu derece gülünç olduğu için Allah'a karşı bu yapılır mı? Yani suç olduğu çok açık değil mi? Onun için Allah bunu asla affetmiyor.
Bizim de Peygamber Efendimiz'le görüşenler var ya.
Ne şey yapsan?
Şeyde Peygamber Efendimiz'le görüştük diyenler var. Böyle görüştüğünde şeyhleri görüştük diyor. Muridler inanıyor ona. Yani görüşebilir diyor. Onun için rivayetlerinin sahih, zayıf olması önemli değil. Şeyhimiz zaten görüştüğünde soruyor onu. Şeyhimiz bu rivayet doğrudur derse doğrudur diyor.
Tabii canım. Yani bu sözü Resulullah demiş mi demem. Ya o da şey mi ya, bir de kitap mı? Bizim Efendi Hazretleri Resulullah'la görüştüğü zaman sorar. Ya sen böyle bir şey konuştun mu konuşmadın mı? Bu kadar basit. Peki nerede konuşuyor, nerede görüşüyor? Rüyada da değil. Hep böyle hayal. Hep böyle gülünç.
Hristiyanlıkta, Yahudilikte ne kadar hurafe varsa hepsi aynen rivayet şeklinde bize aktarılmış, girmiş. Öyle bir şey
mi? Evet, yani şeyle şu anda bizim din diye karşımızda olan yapı büyük ölçüde Hristiyanlıktan, Yahudilikten ve bir kısmı da şeyden, bu Orta Asya'dan, Hindistan'dan, işte o bu Budistlerden şuradan buradan gelme. Şimdi şey, hani sık sık burada konuşuyoruz ya. Mesela hastalık dediğin zaman herkes ondan kaçar. Güzel. Hastalıktan hiç kimse, fakat hastalık öyle bir şeydir ki çabucak bulaşır. Ama sağlık bulaşmaz ki. İşte bunlar da aynen, hani bir yerde bakıyorsun bir hastalık çıkmış, birdenbire bütün dünyayı sarıyor. İşte bunlar da aynı şekilde. Çünkü din konusunda insanlar akıllarını kullanmamayı akıllılık zannediyorlar. Ondan sonra burada Allah-u Teala şey yapıyor, diyor ki bedi'u semavati vel ard. Allah göklerin ve yerin bedi'idir. Ne demek bedi? Yani örneksiz yaratanıdır. Mesela aynı kökten bizim dilimizde bid'at vardır. Niye bid'at deniyor?
Benzeri yok.
Çünkü benzeri yok. Yani öyle bir şey Allah'ın kitabında yok. Resulullah'ın uygulamasında, dinde öyle bir şey yok. İşte bunların hepsi de zaten birer bid'at. Ha, bedi'us semavati vel ard. Allah göklerin ve yerin örneksiz yaratanıdır. Bakın hiç siz onları anlamaya çalışıyorsunuz. Yani yerlerde ya küçücük bir şeyi anlayabilmek için bir ömür harcıyorsunuz. Her defasında şaşkınlığınız artıyor. Bakıyorsunuz ki işte Allah burada burası insan dolu. Güzel. Ama işte Allahü Teala'nın bir bedi sıfatı var, bir de bari sıfatı var. Şimdi evet hepimiz insan olarak birbirimize benziyoruz. Ha, başlangıçta benzerimiz yokmuş, yaratmış ama hep birbirimize benziyoruz. Hep birbirimize benziyoruz ama Allah öyle yaratıyor ki hiçbirimizin vücut yapısı diğeriyle aynı değil. Parmak izi de, ter bile, saç teli, şu bu. Yani bakıyorsunuz ki adamın bir yerde bir el izini buluyor şey polis, adamı yakalıyor. Niye? El izi ne olacak? Başkasında yok ki. Saçının telini buluyor, yakalıyor. Peki sen bunu biliyorsun, bunu yaratan, bunu yaratanın benzeri olur mu hiç? Bunu yaratan bir şeye benzer mi? Aklını çalıştırsana. Sonra düşünün diyor, enna yekunu lehu velet. Onun nasıl çocuğu olabilir? Ve lem tekun lehu sahibe. Onun eşi yok ki. Karısı yok. Hani hiçbiriniz demiyorsunuz ki falanca da Allah'ın karısıdır. Öyle olmayınca nasıl çocuğu olacak? Ha yaratır her şeyi, yaratır ayrı bir konu. Ve halaka kulle şey. Her şeyi o yaratmıştır. Ne var ne yok, hepsini yaratan odur. Ve huve bi kulli şeyin alim. Ve her şeyi bilen de odur. Ta inceden inceye, en ayrıntısına kadar her şeyi biliyor. Mesela daha önceki derslerde okumuştuk. Allahü Teala bütün gayb, bütün yani bizim bilmediğimiz şeylerin tamamını Allah biliyor. Bir yaprak düştüğü zaman biliyor ya yaprak. Sadece bilmesi yetmiyor, bir de bir yerde kaydını da tutuyor. Bu kadar muazzam bir şey yani. ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ. İşte sizin sahibiniz olan Allah bu. Hepinizin sahibi var, hiçbiriniz sahipsiz değilsiniz. Bakın sizin sahibiniz her şeye gücü yetendir. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilendir. O zaman siz akıllı olun da hiçbir şeyi ona benzetmeyin. Siz ona tam teslim olun. Bırakın onu bunu. La ilahe illahu, ondan başka ilah yok. İlah ne demek? Ne söze? Yani kayıtsız şartsız.
İtaat edin.
İtaat. Yani itiraz etmeyeceksin. Yani
işten gelerek yani.
Samimiyette Allah ne demiş? Şunu yapın demiş. Niye ama? Bu devirde bu olur mu dediğin zaman ne yapmış olursun? İsyan etmiş olursun. O zaman onu ilah saymıyorsun. Başkasını da ilah sayıyorsun. O zaman ilah hiç düşünmeden yani o demişse tamam. Sadece o demiş mi dememiş mi biz onu araştırırız. Ha hikmetini araştırabiliriz. Yani acaba bunu mutlaka boşuna bir emir vermez. O ayrı bir konu. Ama anlasak da anlamasak da uyarız bu emrine. Ondan başka ilah yok. Yani ondan başka hiç kimseye kayıtsız şartsız boyun eğmeyeceksiniz. Sadece ona. Ondan fa'buduhu. Ona haliku kulli şeyin fa'buduhu. Her şeyi yaratan o. Ona kulluk edin. Onun kulu olun. Başkasına kul olmayın. Sadece onun kulu olun. Ve hu alâ kulli şeyin vekil. O her şeye vekildir. Vekil ne demek? Ne demek olur Enes Hoca vekil?
Yani her işi çekip çevirme yetkisi elinde olan.
Ha, bütün yetkiler onun elinde.
Ha, yetkiler.
Evet. O zaman niye sen başkasına kul olacaksın ki? Her şey onda.
Yaratma, yönetme, yaşatma diyoruz.
Yaratma da onda, yönetme, yönetme de onda, yaşatma da onda. E daha ne? La tudrikuhu l-absar ve huve yudriku l-absar. La tudrikuhu, onu kavrayamaz. El-absar, basiretler. Yani şimdi çok ileri görüşlü bir adam. Çok üstün bir kavrayışı var. Böyle bir şey araştırdığı zaman elini boyunu en ince ayrıntılara kadar araştırır ve ortaya tam koyar. Bu basiret değil mi? Tamam, sen ne kadar basiretli olursan ol, dünyanın bütün basiretleri bir araya gelse de Allah'ı kavramak mümkün değil. Çünkü Allah'ı benzetebileceğiniz bir şey yok. Ama ne olur? Allah'ın gücünü anlarsınız. Allah'ın kudretini anlarsınız. İlmi, her şeyini anlarsınız ama kendisi nasıl acaba? Ona kendi kafanıza göre Allah'a şey yapmayın, tanımlamaya çalışmayın. Ama o bütün basiretleri kavrar. Onların, onun bilgisinden dışarıya kalan ne kadar ileri görüşlü şu bu falan, Allah onların hepsinin en ince görüşlerini kavrar. Evvel latif, o latiftir. Yani böyle inceden inceye, en ince ayrıntılara kadar girer. El-Habir, her şeyden haberdardır. Onun haberi olmadan hiçbir şey olmaz. E siz böyle bir şeyi nasıl kavrayacaksınız ki? Bir anda katrilyonlarca olay olacak, hepsinden haberi olacak, hepsinden ayrıntılarına kadar bilecek. Böyle bir varlığı nasıl hayal edebileceksiniz ki siz? O zaman biz nasıl kavrarız Allah'ı? قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ. Size Rabbinizden basiretler geldi. Basiret ne oluyor? Yani Allah'ı tanıyabileceğimiz deliller var. Yani Allah Rabbinizden geldi dediği zaman kendisini kim tanıtmış olur? Kim? Allah kendisi tanıtmış olur. O zaman onun da bir dengi yok. Öyleyse Allah'ı kimden öğreneceğiz? Allah'tan öğreneceğiz. Başkasından değil. Onunla kendi kitabından, tabi indirdiği kitaptan da, yarattığı kitaptan da öğrenmeye çalışırız ama asıl olan bilgiler indirdiği kitapta olduğu için esas olan bu. Yani diğerlerinde evet Allah'ın gücünü öğreniriz, kudretini öğreniriz, her şeyi yaparız. Bir gün bir arkadaşla beraber yıllar önce büyük bir spor takımının kaptanlarından birisiyle beraberiz. Orada yok, kaptan değil, antrenörlerinden birisiyle beraberiz. Bu arkadaşımız dedi ki, ya hocam bu dedi Allah'a inanmaz dedi. Ben de dedim ki, beraber çay içiyoruz böyle. Ben de dedim inanmadığına inanmam dedim. Bunun, yani üç kişiyiz, daha dördüncü kişi yok. Ben de bunun Allah'a inanmadığına inanmam. Yahu diyor, tabii inanıyorum ama bir türlü zihnimde şekillendiremiyorum. Hiçbir şeye benzetemiyorum. Aynen böyle söyledi. Yahu dedim, sen Allah'a hiçbir şeye benzetemezsin ki. Sen düşün dedim, şu vücudun, senin vücudun üzerindeki bir tane hücrenin akıllı olup da seni tanımaya çalıştığını düşün. Seni tanıyabilir mi? Hiç mümkün değil. Öyle değil mi? Senin hücrenle senin vücudun arasındaki kıyaslamaya hiçbir şekilde uymayacak olan bir Allah. Ne olursun sen onu işaretlerine. Ona böyle etti. Of be, işte öyle bir desene ya, şimdi rahatladım dedi. Demek ki adam hep düşünüyormuş Allahü Teala'yı. Evet, femen absara fe nefsihi ve men amiye fe aleyha. Kim görürse kendisi için görür. Allah ayetlerini söyler. Allah'ı ayetlere göre de tanımlayabilirsin, kafana göre de. Ayetlere göre anlarsan bunun faydasını sen görürsün, kafana göre yapar da körlük edersen bu öbürlerin yaptığı gibi işte tabii ki Allah var bir. Yani şeyde Katolik Kilisesi'ne gittiğimiz zaman onun başbakanı şey yapmıştı. Bizde de Tanrı inancı tektir dedi. Dedim nasıl tek? Çok kutsal üçlü birlik. Nasıl üçlü birlik oluyor dedim. Nasıl üçlü birlik? Ondan sonra şey biraz böyle şey yapınca böyle dalga geçer gibi sorunca konuyu değiştirdi. Çünkü savunmaları mümkün değil ki bunlar. Savunabilirler mi? Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'de basiret kelimeleri var. İşte basair kelimeleri birçok ayet-i kerimede geçiyor. Şimdi bugün bizim en genç misafirimiz, bunlar da böyle yetişmesi lazım Allah nasip ederse. Kendilerini yetiştirecekler. Ahmet Taha Tekin'i bu konuda bakalım. Bir dinleyelim bakalım neler yaptın. Ama sakın benim gibi yapma ha. Bizim köyde beni şey yaptılar, İmam Hatip talebesiyim. Gel bir vaaz et dediler, kürsüye çıktım. Bu duayı ezberlemiştim, tamam. Ondan sonra muhterem müminler dedim, gerisi yok. Ya birkaç kere öyle dedim, başka hiçbir kelime aklıma gelmiyor ki. Mecburen indim kürsüden yani, ama bu öyle değil bu. Evet, konuş bakalım şimdi, hadi bismillah.
Muhterem müminler.
Bak hele var, bayağı ilerlemiştim.
Şimdi basiret kelimesi, basiret, basair, basiretin çoğulu basair. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde geçiyor ayetler, daha doğrusu 5-6 civarında. Genel olarak ilk basiret kelimesinin anlamı, kişinin hakikatleri anlamasını sağlayan yeteneği. Buna basiret deniliyor. Ve çoğulu basair şeklinde geliyor. Kişinin hakikatleri anlamasına vesile oldukları için Kur'an'da ayetlere de basiret anlamında basair, yani basiretler şeklinde bir anlam kullanılıyor. Basair kelimesi Kur'an'da 5 yerde geçiyor. Bunların 4'ünde bu 4 ayet ayetlerin 5 tane ayette geçiyor. 4'ünde indirilmiş olan ayetler anlamında. Bir tanesinde de mucize anlamında kullanılıyor. Kısaca bu ayetleri
mucizeler aslında ayet.
Yani aynı.
Tabii onlar da birer ayet. Hı-hı. Niye ayet? Çünkü Allah'tan başkası yapamaz ki onları. Sadece Allah yapar. Evet.
Birincisi biraz önce hocamın okuduğu En'am suresinin 104. ayeti. Zaten bunu okumuş olduk. İkincisi A'raf suresinin 203. ayeti. 7. sure. وَاِذَا لَمْ تَأْتِيهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ لَشْتَبَيْتَهَا. Onlara bir ayet getirmediğin zaman derleseydin ya derler. قُلْ اِنَّمَا اَتَّبِعُ مَا يُوحَى اِلَيَّ مِنْ رَبِّي. De ki ben Rabbim tarafından bana vahyedilene uyarım. هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ. Bunlar Rabbinizden size gelen ayetlerdir. Yani basiretler şeklinde burada geçti.
Yani gerçeği bütün çıplaklığıyla gösteren şeylerdir. Aynen. Demek ki siz doğruları kavramak istiyorsanız yapacağınız şey Kur'an, Kur'an'dan hareket etmektir. Bütün gerçekleri bütün çıplaklığıyla gösterir. Evet.
Ve huden ve rahmetun li kavmin yu'minun. Bir de inanıp güvenen bir topluluk için yol gösterici ve bir ikramdır. Tamam. Bir diğer ayet Câsiye suresi 45. surenin 20. ayeti. Hâzâ besâiru linnâs. Bu bütün insanlara gerçekleri gösterir. Ve huden ve rahmetun li kavmin yuqinun, ikna olmuş bir topluluk içinse bir rehber ve ikramdır. Burada da aynı şekilde aynı anlamda geçti. Bir diğer ayet.
Ya da bütün insanlık için diyor değil mi?
Aynen. Hı-hı.
O zaman ne gerekiyor buraya göre? Demek insanlara doğruları neyle göstermemiz gerekiyor bizim?
Ayetle.
Kur'an-ı Kerim'le göstereceğiz. Çünkü bu hani Kur'an-ı Kerim ne kadar Allah'ın ayeti ise sen de o kadar Allah'ın ayeti değil misin? O zaman iki ayet arasında bir uyuşmazlık olur mu? Ha? Mümkün değil yani. O zaman ister o kişi Mekke'de doğsun, ister kutup bölgesi, ister dünyanın neresinde doğarsa doğsun. Anası babası ister dünyanın en dindar adamı olsun, ister en büyük din düşmanı olsun. Fark etmez ki. Herkes kendi kararıyla hareket edecek. Evet.
Bir diğer ayet Kasas suresi 28. surenin 43. ayeti. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْاُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Önceki nesilleri yok etmemizden sonra bu insanlar doğru bilgilerini kullansınlar diye Musa'ya kitap verdik. İnsanlara gerçekleri gösteren, kılavuzluk eden ve ikram olan o kitabı.
Demek ki bu basiret kelimesi sadece Kur'an ayetleri değil, önceki ilahi kitapların ayetlerini de aynen şey yapıyor. Zaten biz aralarında bu kitaplar arasında bir ayrım yapmaya hakkımız var mı?
Yok.
Yani biz diyebilir miyiz ki işte bu Tevrat şöyle değildir, İncil böyle değil. Ha, o kendi Musa Aleyhisselam'a İncil yerine Petrus'un, Paulus'un yazdıklarını İncil sayanlar, onlar ayrı bir konu. O belli zaten, adını değiştiriyorlar. Ama Allah'ın kitabı ise oradaki ayetlerin hepsi Kur'an'daki basiret neyse odur değil mi? Değişen bir şey var mı? Evet.
Son ayet, bu da mucize ile ilgili, yani mucize anlamında basair kelimesinin kullanımı. İsra suresi 17. surenin 102. ayeti. قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَاُولَٰيِ اِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ بَصَائِرًا Musa dedi ki, çok iyi bilirsin ki bunları birer gösterge, mucize olarak indiren göklerin ve yerin Rabbinden başkası değildir. Ve inni le azunnuke ya firavunu mezbura. Bak firavun, bana göre sen davanı kaybetmişsin. Burada da mucize anlamında kullanıldı. Son ayette buydu. Kısaca
çok muhteşem bir şey değil mi? Ne diyor? Firavun sen kaybettin. Bunu söyleyen kim?
Musa Aleyhisselam. Musa
Aleyhisselam. Maddi olarak düşündüğün zaman
Hiçbir gücü yok.
Firavun çok güçlü. Ama bakın Kur'an-ı Kerim insana ne kadar büyük güç ve kuvvet veriyor. Firavun'a diyor ki sen kaybettin. Hakikaten kaybetmiş. Evet, çünkü niye? Firavun yalan söylüyor. Firavun çok iyi biliyor ki Musa Aleyhisselam Allah'ın elçisi. Bunda Neml suresinde miydi? Neml 14'tü galiba. Diyor ki Allahu Teala ve cehadu biha, Neml değil mi? Neml 14. ayet. Ve cehadu biha, Firavun ve ailesi Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği basair, basiretler yani mucizeler karşısında yalana sarıldı. Şey, yani bile bile inkar ettiler. Cehd ne demek?
Nefi kalbi ispatı oldu.
Yani içinde doğru olduğunu biliyorsun, ağzında yanlış, tersini söylüyorsun. Buna ne diyoruz? Yalan söylemek değil mi? Yani içinden doğru. Ama diyorsun yok böyle değil. Tabii ki kendileri çok kesin biliyor ki Firavun ve ailesi Musa Aleyhisselam Allah'ın elçisidir. Peki niye yalan söylüyorlar? Zulmen ve uluvva. Yanlış yaparak ve üstünlük bizde kalsın. Üstünlük bizde kalsın iddiası kimi Enes Hoca? Daha ilk önce kim şey yapmış?
Şeytan.
İblis onun için Adem Aleyhisselam'a secde emrini yerine getirmemişti. Evet, şimdi burada yukarıda Allahü Teala Allah'a ortak koşma olayını şey yaptı ki bu Cenab-ı Hakk'ın asla affetmeyeceği şeydir. Yani seni o yaratsın, her şeyini o versin, bütün imkanlar onun tarafından verilsin, sen tut başkasını onun yerine koy. Şu olacak şey mi? Evet, buna da işte endat deniyor, nit deniyor. Bu konuda da Fatih Hoca'yı bir dinleyelim.
Evet. Dersin başında hocam İsa Aleyhisselam örneğini verdi. İsa Aleyhisselam bir insan. Bir beşer. Zaten bu inkar edilemez. Hristiyanlar da beşer yönünü söylüyorlar. İşte biraz önce hocam dedi %100 insan. Zaten nit kelimesi de birbiriyle iki şey arasında hem muhalefet hem de benzerlik ilişkisi kurmak, yapıyı böyle yapmak. Yani evet tamam insan ama işte benzer şeyi Muhammed Aleyhisselam için de bugün yapıyorlar. Evet tamam beşer, insan, bunu inkar etmiyoruz. Kur'an-ı Kerim zaten bunu söylüyor. Ama şu var ki bir de böyle bir özelliği var diyerek esasında özünde Allah'la asla bir tutulamayacak bir özelliği de yaparak söz konusu ederek bir yapı oluşturuyorlar. Kur'an-ı Kerim buna endat diyor. Nit kökü, kelimenin kökü tabi nit şeklinde Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor ama altı yerde endat diye geçiyor ve altısında da esasında özünde aykırı.
Yok. Özünde birlik, fiilde aykırılık.
Aykırılık ifade eden bir birliktelik. Yani Allah'la aslında asla bir arada düşünülemeyecek bir şeyi Allah'ın karşısına konumlandırıyor ve diyor ki Allah'la bunun böyle bir benzerliği var, böyle bir mümaselet yakınlığı var diyerek konumlandırıyorlar. Yani esasında bir kurgu, insanları şey yapmak, insanlarda bir algı oluşturmak için yapılmış bir kurguyu ifade ediyor. Endat kelimesi Kur'an-ı Kerim'de.
Peki Müslümanlar, az önce dedin ki Muhammed Aleyhisselam'la ilgili de şey yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar da Muhammed Aleyhisselam'ı Allah'a ortak yapıyorlar?
İşte bunun bizim en bilindik yönü dinde Muhammed Aleyhisselam'ın da kanun koyucu ilan edilmesi. Yani işte deniliyor ki Kur'an-ı Kerim'deki pek çok hüküm var. Muhammed Aleyhisselam'ın açıklamaları olmadan bu açıklanamaz, anlaşılamaz, uygulanamaz. Dahası Kur'an-ı Kerim'de pek çok hükmün ortadan kaldırıldığını yine biz Muhammed Aleyhisselam'ın uygulamalarıyla görüyoruz. Yani Allah'ın bile teşri kıldığı, hükme bağladığı şeyleri kaldırma yetkisi ve çok daha ötesi Kur'an-ı Kerim'de yer almayan bir takım hükümleri koyma yetkisi. Yani Allah bir takım konularda herhangi bir şey söylememiş, o yetkiyi Muhammed Aleyhisselam'a devretmiş. Böylelikle ona öyle bir konum veriyorlar ki esasında hani aslında ortada gibi ama kitabın da üstünde.
Mesela şeyde şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Kur'an-ı Kerim'e göre zina edenlerin cezası nedir?
Celde.
Celde yani şey kırbaç. Yani celde cilt kelimesinden kaynaklanıyor. Kırbaç. Kırbaçla vurduğunuz zaman vücudu acıtır. Ama böyle sopayla vurmak gibi kalıcı iz bırakmaz. Sadece acı verir. Zina eden kişi niçin eder? Zevk almak için. Evet. O zevkinin cezası. Peki Kur'an-ı Kerim'de celde. Eğer esirler zina ederse işte 100 celde diyor, yarısı 50 celde eder. Nebimizin eşleri zina edecek olsalardı neydi o? İki katı 200 celde. Peki ve yine şeyin Nur suresinin hemen birinci sayfada bir kişi eşinin zina ettiği iddiasında bulunacak olsa, elinde delil olmasa o cezayı kaldıracak, ona karşı onun şey sözlü beyanına karşı eşi de sözlü beyanda bunlara kurtulabiliyor. Neden kurtuluyor? Celde cezasında. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığın zaman celde cezası dışında bir ceza var mı?
Yok.
Yani zina cezası bu. Peki mezheplerden hangisi bunu kabul ediyor? Bir tane var mı? Neye dayandırıyorlar? Ya Resulullah demiş ki işte benden alın, benden alın. İşte Allahü Teala bir yol açtı demiş. Yol açma da ne? Gerçekten çok gülünç değil mi? Yani şimdi Allahü Teala Nisa suresi 17. ayette diyor ki kadınlarınızdan zina suçuyla gelenlere şahitler getirin. Eğer şahitlik ederlerse ev hapsinde tutun diyor. Ne zamana kadar? Bunlar ölünceye kadar ya da Allah bir yol açana kadar. Ev hapsinde tutun, bir yol açma. Bir yol açma derken ne anlarsın sayın avukat? Yol açmadan ne anlarsın? He? Yani bir affetme şu falan değil mi? Şimdi ev hapsinde olan bir hanıma gelse deseler ki müjde ne oldu? Yol açıldı, ne var? Taşlanarak öldüreceksin. Nedir? Resulullah bunu yapıyor. Allah bir yol açana kadar diyor. Ayeti indiriyor ama bu kimsenin umurunda değil. Ve bu sözde ayetler ortadan kaldırıyor. Bu nedir şimdi? Endat değil mi? İşte Resulullah ilahlaştırma ama bunu yapmayan bir tane mezhep yok. İslam aleminin acı halini görüyor musunuz? Bugün hep şey yapıyor. Niye Müslümanlar böyle? Kardeşim elinde Kur'an-ı Kerim olan sadece sizsiniz. Allah'ın kitabı var. Yaptığınız işe bakın. Peki bir başka şey daha söyleyeyim sana. Mesela Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ın ahirette kendilerini kurtaracağına inanırlar. Peki Müslümanlar da inanıyor mu? Ne diyorlar?
Yani şefaat edeceğini söylüyorlar.
Nerede? Allah'a rağmen değil mi?
Evet.
Allah ne diyor? Şeyde mahşerde şefaat yok diyor. Ama mezheplerin tamamı ne diyor?
Şefaat var.
Ve adı ne? Şefaat-ı uzma.
Uzman, evet.
En büyük şefaat. Şimdi bir de şey yapıyorlar, ilahilerini de okuyorlar. Gel şefaat eyle, kemter kuluna. Bir, Enes Hoca, bir insan kimin kulu olur? Sadece Allah'ın kulu olur. Kemter kuluna demek, kul, kemter ne demektir Farsça? Çok kötü demek. Yani Türkçe'de kem söz denir ya, kemter de onun ismi tafdili, yani en kötü durumdaki kuluna gel şefaat eyle. Kimin kuluymuş bunlar? Muhammed Aleyhisselam değil mi? Peki şefaat eyle derken kimden kurtaracaklar? Allah'tan. Allah'tan kurtarması için daha güçlü olması gerekmez mi?
İbadet dendiğinde sadece belli bir resmiyetleri eda etmek diye anlayıp ehkamı geldiğinde o ehkamı olduğu gibi boyun eğmeyi ibadet içerisinde çıkardığı için bir sürü ilave hükümler konulmuş. Onu da İslam ehkamı denilmiş. Mesela başına baktığımızda burada ayette Allah huve haliku kulli şeyin fe'buduhu diyor. Allah her şeyin yaratıcısı. Allah her şeyin yaratıcısı ise her şeyin yaratıcısı olma vesbi olmayan Allah'tan başka hiç kimse yok. Onun için ibadette de sadece vasfı Allah
olan yok. Evet. Olmayan değil, olan yok. Evet.
Şimdi ibadet dediğimiz şey sevgi, saygı ve şartsız itaat. Bu üç şey birleştiğinde ibadet oluyor. Bu Allah'tan başkasına olmaz. Şimdi akideye baktığımız zaman şirk ve hurafeler İslam akide hale gelmiş. Emellere baktığımız zaman bid'atler İslam ibadete hale gelmiş. Ehkama baktığımız zaman Kur'an'da esası olmayan şeyler ehkam hale gelmiş. Mesela Ramazan hutbelerinde dinliyoruz. Çok zevkle okuyor tecvidle, sanki ayet okuyormuş gibi. اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ diyor. Allah size bu ayın orucunu farz kıldı, ben de bunun kıyamını kanunlaştırdım. Resmileştirdim evet. Diyor.
Ya kıyam dedikleri de şey değil mi?
Yani Allah'ın yanında ikinci bir ilah gibi. Mesela şeyde bir kitap gördüm Mekke'de. Diyor ki namazların farzlarını kılmadığın zaman Allah sana gazap eder, öfkelenir. Sünnetleri kılmadığın zaman Peygamber Aleyhisselam sana küser diyor. Kıyamet günü. Yani sanki neuzubillah Allah orada oturmuş geliyor. Farzı kıldın mı? Tamam. Benim işim bitti. Allah'la hesap ederler bana gelin diyor. Sünneti kıldın mı? Hayır. İki tane tokat atıyor gönderiyor. Böyle bir şey yani. Ya tasavvur ettiğimizde böyle bir şey çıkıyor.
Tokat atıp cehenneme gönderiyor.
Onun için bir gün öğle namazı kaç rekat dendiği zaman 10 rekat demeyen yanlış söylemiş oluyor. Yani o öndeki ve sonraki ravatib sünnetler dediğimiz namazları kılanlar sevap kazanır, kılmayanlar günahkar olmaz. Ama onu kılmayanlar eksik bir şey hissettiği zaman bu da şeytanın nasibesi oluyor işte. Öyle bir şey var. Yani tüm ibadet, ehkam, akide bu sahalara böyle bir şey eklendiği için bunlar İslam inancı, İslam ibadeti, İslam ehkamı diye anlaşıldığı için şimdi Kur'an'da birkaç ayette müminlere vaat edilen izzet, galebe, zafer hiçbir şeysi yok şu anda. Hiçbir şey yok. Bundan ibret almamız lazım.
Bir de nasıl olsa yırtarım diyor adam.
Evet.
Yani her türlü pislik oluyor Müslümanlarda. Evet.
Hatta Muhammed Esad değil de ben yeni geldiğimde bizim bazı hemşehriler diyordu. Hocam namaz kılamadık ama ahiretin işlerini hallettik. Nasıl hallettiniz? Fethullah Gülen'e para verdik. O da bizim işimizi halledecek. Böyle diyordu. Böyle diyenler var.
Dün birisi gelmişti buraya anlatıyor ki şey Mahmud Efendi'yi çıkarıyorlar gösteriyorlar ya böyle adam zaten ölmüş. 70 yıllık ibadetten sevap mı? Daha şeymiş. He? 150 mi? Zam mı geldi? Orijinal 150 miydi? Ha, tamam. Neyse. Şimdi Mahmud Efendi bana demişti ki şöyle orada o cübbeli o ve onun en tepedeki adam hep cübbeliyi tanıdığınız için ondan bahsediyorum. Yoksa tüm tepe adamlarının yanında şeyin dedi böyle alt elini vurdu. Meşayihin anlı mirat ilahidir. Oraya bakan Allah'ı görür. Mirat demek ayna demek. Buraya baktın mı Allah'ı görecekmiş. Yani bu derece kandırıyorlar insanları. İşte dedi ki şey hani İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn âyetini okup sen ne dersen de yani yalnız kulluğu sana yapar. Yardımı sen, yalnız senden şey yapar. Sen ne dersen de biz inanıyoruz ki Allah'la bizim aramızda Evliya-i Kiram ve Meşayih-i Zam Hazaratı'nın ervahı vardır. Yani evliya ve şeyhlerin ruhları vardır. Onlardan istihanede bulunur, istimdad ederiz. Yani onlardan yardım ister, onlardan medet umarız. Peki, o zaman ben dedim ona sen müşriksin dedim. Böyle, sen müşriksin dedim böyle karşıdan. Hem de çok daha sert, bu kadar böyle yumuşak demedim yani. Ben düşünün en tepe adamlar orada hepsinin yanında böyle yaptı. Şöyle geriye doğru gitti. Ya siz niye birer ilahlık yapıyorsunuz? Hepiniz birer ilah olmuşsunuz dedim. Bize namaz kılsınlar, bizim karşımızda secdeye kapansınlar demiyoruz ki dedi. İşte az önce Enes Hoca'nın anlattığı ya ibadet demek kayıtsız şartsız kulluk demektir. Siz bunu istiyorsunuz diyorsunuz ki şeyhin karşısında ne oluyorlar? Şeyhin karşısında mürit, gassalın elinde meyyit gibidir diyorlar. Yani şey yıkayanın elinde, ölü yıkayanın elinde ölü gibidirler. Ne yapalım? Tabii bu imtihan, herkes kaybedebilir ama biz diyeceğiz ki ben asla kaybetmeyeceğim. Şimdi o zaman ayet-i kerimeyi devam et. Sen şey, tamam mı? Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala, قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ Rabbinizden size basiretler geldi. Yani gerçeği gösteren ayetler. فَمَنْ أَبْصَرَ فَالنَّفْسِ Kim görürse kendisi için görür. وَمَنْ عَمْيَ فَعَلَيْهَا Kim de körlük ederse kendi aleyhine. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَف۪يظ İşte az önce ben sizin üzerinizde koruyucu değilim. Resulullah koruyucu değilse biz hiç olamayız. Biz sadece insanları uyarırız. Başka yapacağımız bir şey yok. Şimdi bu ve kezalike nusarrifu l-ayat onu da okuyayım. İşte böylece ayetleri inceden inceye anlatıyoruz. Bütün açıklığıyla وَلِيَكُولُ دَرَسْتَ desinler ki sen bunu bir yerden öğrenmişsin. Bu kadar bilgi nereden ya? Çok ayrıntılı bir şekilde. وَلِنُبَيِّنَهُ لِكَوْمٍ يَعْلَمُونَ Bilenler topluluğun için bunu açıklayalım diye. اِتَّبِعْ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Sen, Rabbinden sana vahyedilen neyse sen ona uy. Bu emir kime veriliyor? Muhammed Aleyhisselam'a değil mi? Onun şahsında bize de aynı şekilde emir veriliyor. Sen ona uy diyor.
Belki bu kitabı ama o bunun bir tefsiri olabilir baştaki.
Tabii tabii. Yani
ibadet bu şekilde olur.
İbadetin bu Allah ne demiş onu yapacaksın. Evet, evet. Tabii. La ilahe illahu ondan başka ilah yoktur. Ve aridan müşrikin bu müşrikler Allah'ın yetkisine başkalarını ortak edenlerden yüz çevir. Tamam. Onun için biz bu dünyada mesela ondan yüz çevirdiğin zaman o da senden yüz çevirecek değil mi? Birbirinizi terk edeceksiniz. Bunun adı Arapça dilinde hicret değil mi? Allah-u Teala Bakara suresinde ne diyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا İnanan ve karşılıklı birbirini terk edenler.
Mehcurun mehcurun cemiler var.
Tabii. Tabii.
Ve zerni vel mükezzibine ulin ni'meti ve merhumun kalila.
Tabii.
Mehcurun.
Tabii. Dolayısıyla yani burada şu var. Siz doğru yola...
Evet.
Doğru yola girdiğiniz zaman çevrenizi kaybedersiniz. Bunu çok iyi bilin. Etrafınıza kimse kalmaz. Bu da bizim için imtihandır. Onun için dikkat ederseniz insanların hep daha çok olsun, daha çok olsun, daha çok olsun arzuları vardır. Şimdi o arzuyu Allah için baskı altına aldığın zaman kardeşim doğrular esastır. Allah ne demişse o dediğin zaman iş değişir. Mesela işte hepiniz de biliyorsunuz. Efendim Allah benim kiminle evleneceğimi biliyor mu bilmiyor mu? Ya geçen de birisi geldi buraya. Geçtiğimiz cumartesi günü içeride oturduk. Kardeşim, ama sen bunu niye diyorsun? Bunu ben demiyorum ki, bunu Allah diyor. Bana düşen Allah'a inanmaktır. Allah'ı benim tanımlama yetkim yok. Ya ama Allah bilmez mi işte olmuş olacağı? Ya Allah kainatı insanları imtihan için yaratmış. Dedim ki madem sen bilir diyorsun ya, şimdi şu anda bana sorduğun sorular, alacağın cevaplar, bunlar da eskiden belli. Değiştirebilir misin? Yok, o zaman çek git dedim ya. Neye gelip soruyorsun ki? Neye beni düzeltmeye çalışıyorsun ki? Yani şimdi, bilmiyorum Enes Hoca hatırlıyor mu ama Fatih tam hatırlayacaktır. Sen Enes Hoca var mıydı o şeyde? Buraya geldi. Yine birisi şeyle ilgili konuşuyoruz. Arapça bilen bir adam. Bu Allah'ın bilgisi meselesine Allah'tan basiretler geldi diyor ya şeyde bu Ali İmran suresinin 142. ayetiydi. 142. ayetini okuduk. Em hasibtum en tedhulul cenne. Şimdi burada yani Allah bilir. Allah'ın bilgisi önceden beri vardır falan da bu ayeti okuduk. Siz cennete gireceğinizi mi hesap ettiniz? وَلَمَّا يَعْلِمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ Allah henüz içinizden kimin cihad ettiğini bilmedi, öğrenmedi. Hanginiz cihad ediyor? Ne demek cihad? Yani Allah yolunda canını da ortaya koyacak şekilde mücadele. Ya işte Konya'ya gittik, işte şey yapmışlar. Gittim, efendim kimseye ilan etmeyin dediler Konya'ya geldiğinizi. Peki, gitti ki böyle bir 40-50 kişi toplanmış. Bu konuda hazırlanmışlar bizi şey yapmaya. Çoğusu da hoca. Şimdi ayetleri okuyorum, burada birisi diyor ki ben öyle Allah'a inanmam diyor. İnanma. Peki burada da dediler mi? Ne demişti? Sen söyle. Yok burada lemma yalemillah Allah bilmedikçe. Yani
bilmeyen Allah'a inanmaz demiş. Yani.
Bak Arapça bilen biri bizimle tartışmaya gelmiş. Allah'ın ayetini okuyoruz. Diyor ki inanmam. İnanma. O zaman mesele şu. Ama Enes Hoca'nın da gayet güzel anlattığı gibi bizim geleneksel yapımız her şeyi berbat etmiş vaziyettedir. İnşallah önümüzdeki hafta bu konunun biraz ayrıntılı bir şekilde açıklamasını yaparız. Bu ayet sebebiyle gerçekten işimiz çok sıkıntılı. Allah yardımcımız olsun. Peki bu bölümü bitirmiş olalım. Var mı senin söyleyeceğin?
Şimdi bu her konudaki mesela şirk, hurafe, onun İslam inancı, İslam ahkamı dediğimiz şeyler konusunda zaten kitaplara da yazılmış o. Şu anda mevcut. Günümüzde gördüğümüz şeyler kitaplarda var. Mesela bizim memlekette Doğu Türkistan'da medreselerde okutulan ve çok kutsal olduğuna inanılan vaizlerde hocalar eline alıp şeyi gelip onundan okuyan kitap var. Mişkatül Mesabiha diye. Bu hadis kitabıdır. Hindistan basmasının çevresinde çok küçük şerhleri var. Haşiye Zeyl diye. Burada Ziyaretül Kubur babının şerhesinde Men yustemeddu fi hayatihi yustemeddu ba'de mamatihi diye şerhe var. Hadisle hiç alakası yok. İçerisinde Peygamber'de hadiste şöyle deniliyor. Resulullah şöyle demiş. Rivayete göre Kuntu nehitukum an ziyaretil kubur. Sizleri kabir ziyaretinden nehyetmiştim, yasaklamıştım. Şimdi ziyaret edebilirsiniz. Yani tevhid inancı kalbinizde tam yerleşmeden ziyaret etmeyin demiştim. Şimdi o yasak kalktı demiş. Onun şerresinde hiç alakası yok. Kim hayatında yardım istenmişse ondan bu öldükten sonra da yardım istenir. Şimdi Fatih Hoca'ya şu suyu bana versene diye yardım istesem bu öldükten sonra da kabresine gidip yardım istenebilecek
olur. Su ver diyebilirsin ya.
Diyebilirim. Böyle demektir. Yani bu en küçük hurafeler bile o kitaplarda var o. Ehkamlarda var, her şey var onun şeysinde. Onun için onlar delil var diyor. Ondan sonra hiç durmadan okuyor ya rivayetler mesela bazı insanlar. Böyle.
Ben bu hacca gidenlerden Mekke'de tercüme işleriyle meşgul olan bir arkadaş telefon açtı. İki de bir açıyor orada tartışıyorlar. Mekke'de değil Medine'den. Kendi aralarında tartıştıkları için hemen telefon açıyor. Bana anlattı diyor ki ya biz medresede talebeyken o Arapça okurken bir ayet ibaresi geldi mi hoca ona mana vermez geçerdi. Niye? Mana verirsem kafir olurum. Peki ben bu Arapçayı daha niye öğreniyorum? Yani bu yapı böyle. Onun için İslam aleminin bu perişan hali tamamen bu geleneksel yapının sonucudur. Ha efendim biz böyle yaptığımız zaman şey düzelecek mi? Ya düzelip düzelmemesi beni ilgilendirmez ki. Yarın ahirette Allah bana soracak mı niye düzeltmedin diye? Ha. Bize soracağı nedir? Niye sen doğru yaşamadın? Niye doğru anlatmadın? O kadar. Resulullah diyor ki sen onların üzerinde koruyucu değilsin. O koruyucu değilse biz mi koruyucu olacağız? Evet. Peki.